Cihangir Fatih. Mihver adamın mesuliyeti. Selçuklu Devleti'nin inkırazından sonra Anadolu beyliklerini gerek silahları gerek kültür ve medeniyetleri ile Türklüğü koruyup yaşatmış siyasi tecemmular olarak görmek lazım gelir. Fakat politik ve coğrafi kifayetsizlikler ile içtimai ve idari sebeplerin kışkırttığı zümre ve şahıs hakimiyetlerinin ve bilhassa iktidar kavgalarının birbirine düşürdüğü bu ada ada devletçiklerin Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet zamanına gelinceye kadar geçen zaman içinde vazifeleri bitmiş ve mukadderatları belirmiş demekti. Öyle ki her birinin Osmanlı Devleti'nin siyasi vahdeti içinde eriyerek tasfiyelerini bekledikleri gün gibi aşikardı. Zira Osmanlı Devleti, Germiyan oğulları, Saruhan oğulları, Karaman oğulları, Aydın oğulları gibi bir beylik olmaktan çıkarak Türk birliği esasına dayanan cenkler ve istilalar ile büyük bir Akdeniz devleti olmuş bulunuyordu. Fakat bu büyük Türk devleti için yalnız Anadolu'nun tek merkez etrafında birleşip yekpareleşmesi kafi değildi. Zira Osmanlı Türklerinin bir ayağı da Rumeli'de olduğu için İstanbul yabancı elde kaldıkça devlet tam ve tabii bir uzviyet olacak yerde, gövdesi ortasından bölünmüş, zayıf ve daima parçalanmaya elverişli olarak kalmaya mahkum bulunacaktı ki, bu düşünceden hareket eden genç hükümdar, memleketin coğrafi vahdetini temin için İstanbul'un fethi gibi dünyaya parmak ısırtan ilk zorlu maniayı aştı. Fakat padişah Türk birliğine kıymet verip can harcadığı ölçüde kendini İslam birliğinin de mümessili ve mesul merkezi kabul ediyordu. Zira bir zamanlar şanı ve ikbali cihana kol atmış Müslüman Türk medeniyetinin tadını hala ağzında duyuyor ve o göz kamaştırıcı devrin ihyasını gaye kabul ediyordu. Nasıl ki Müslümanlığın dalı budağı dünyaya kol atmış İtila çağında o İslam medeniyeti, Helenistik Roma kültürünü kendi şahsi potası içinde işleyip derinleştirecek bir taraftan Endülüs'e, bir taraftan İtalya'ya ve bir taraftan Afrika, İran, Hindistan ve Mavera-ün-Nehre fikir ve sanat metağı olarak götürüp Rönesans'ın temellerini atmışsa, şimdi de hükümdar gönlünde ve dilinde aynı parola, kütle-i cihat kisvesinde, sanat kisvesinde, ilim ve iman kisvesinde aynı istikamete yöneltmeyi karar altına almış bulunuyordu. Fatih Sultan Mehmet'i kütlelerin mukadderatını elinde tutan, sayılı dahiler ve cihangirlerden ayıran üstün vasıf, icraat ve muvaffakiyetlerinde fırsat ve tesadüflerden faydalanmış olması değil, yaptığından ve yapacağından haberli bulunan bir sistem sahibi oluşu idi. Halbuki büyük şöhretlerin birçoğu sevki tabiilerini rehber tutan mağrur, gafil ve zamanın mağlubi kimselerdi. Onun için yeryüzünün bugünkü içtimai nizam ve politik temayüllerine Fatih'in yalnız askeri ve siyasi tarihinin değil, bilhassa deruni ve zihni tarihinin söyleyeceği pek çok söz vardır. İnsanlık alemi de istikbali ve selameti adına ona kulak vermek ve mazi çukurunda gömülü kalmış bu hazineyi eşeleyip yüze çıkarmak zorundadır. Fatih Sultan Mehmet davasında neden muvaffak oldu dersek, bu sualin cevabını ta ilk gençlik çağından itibaren himmetini kendi üstüne çevirmiş olan padişahın hayatı içinden alabiliriz. Şöyle ki, beşeri egoizmini manevi feragate, ferdi davalarını kütle menfaatine, şahsi ihtiraslarını cemiyet kaygılarına tebdil eden genç hükümdar, icraatı ile harice taşmadan evvel kendi kendisiyle hesaplaşmanın lüzumuna inanarak ta Manisa'daki ikinci şehzadelik zamanından itibaren başını kendi içine eğerek imanına şuur, vicdanına düzen, ameline ihlas, cehline aydınlık bağışlayarak kütleyi olduğundan ileri götürmenin sırlarını yakalamıştır. Öyle ki tekamülcü ve inşaacı kabiliyetine has ferasetle anlamıştı ki, kütleleri peşinden sürüklemek, ona mütealin gerçeğin iştiyakını aşılayarak zihni ve teessüri hayatlarına hakim olmak isteyen terbiyecilerin her şeyden evvel bizzat kendilerinin hür adam olmaları lazımdır. Yoksa bir manevi cihat ile bu hürriyeti kendi kendilerinden koparıp istihsal edememiş idarecilerin ve terbiyecilerin eline düşmüş kütleler için akıbet cidden hazin demektir. İşte bunun içinde bir aksiyon adamı olduğu kadar bir fikir adamı da olan Fatih Sultan Mehmet, mihver insan olmak mesuliyetinin şuuruna varmış kimselerin kudret ve kemali ile cemiyeti harmanlayıp yeni bir istif ve nizama sokmuştur ki fethin 504. yılını idrak etmek üzere olduğumuz bugün dahi o muhteşem orkestrasyonun, o vahdet ve insicamın bakiyesi Türk milletinin sinesinde yer yer vaadli ve vadeli bir istikbal adına sabır ve temkinle beklemektedir. 25.5.1957 Fatih'in ve Fethin gayesi. Zaman içinde ve tarih sahnesinde isimleri ebedileşmiş kimseler için her cepheleriyle ele alınmak kaçınılmaz bir kader buyruğudur. İnsanlık aleminin ölmezlerinden olan Fatih Sultan Mehmet de bu kafilenin başında gelenlerden biridir. Onun için asırlar boyu hemen her cephesi yazılıp çizilmiş, söylenip münakaşa edilmiştir. Fakat Garp, hatta Şark literatüründe siyasi ve askeri faaliyetleri ile gazaları ve fütuhatı adına devirler boyu söz söylenip kalem yürütülmüş olan Fatih Sultan Mehmet'in hükümdarlık sıfat ve sanatına formasyon vermiş olan ruhi terbiye ve dinamizmi, netice itibariyle de deruni hayatı hemen de hiç ele alınmamış dense revadır. Halbuki bizim için olduğu kadar dünya içinde mühim olan onun istila ve fütuhatından ziyade bu cihat ve gaza ruhunu şuurlandırıp planlı ve sistemli bir istikamete yönelmiş olan gayesidir. İkinci Sultan Mehmet'in Manisa'da geçirdiği ikinci şehzadelik devresi gerek şahsı gerek Osmanlı Devleti için çok verimli ve faydalı olmuştu. Zira genç şehzade bu müddet zarfında akademik bir faaliyet devresine girerek liyakatli hocalar karşısında malumatını genişletmiş, felsefe, matematik okumuş, Arapça ve Farsçayı ana dili gibi öğrenmiş, Latince, Yunanca ve Sırpçaya çalışmış, tarih, coğrafya ve askerlik bilgisinde fevkalade ilerlemiş. Bir yandan da dünya cihangirlerinin hayatlarını dikkatle mütalaa ederek bunların doğru ve yanlış taraflarına parmak koymuş, böylece de yaşanmış tarih maceralarının muhasebe ve yekunu onu plan ve sistem fikrinin lüzumuna esaslı surette bağlamıştır. İmparatorluğun gelecekteki icap ve ihtiyaçlarını karşılamak yolunda kalifiye bir hükümdar olarak yetişmek gayretiyle bir soluğunu boş geçirmemiş olan şehzade, bu planlı faaliyeti ile denilebilir ki daha o zaman kudretinin şuuruna ermiş bulunuyordu. Nitekim kazandığı kifayet ve dirayet ile idare ve karar anlarının en sert dönemeçlerinde bile hesabını şaşırmamış, müşkülden müşkül hadiselerin içinden dahi kazasızca sıyrılıp hem kendini hem de memleketini kurtaracak irade ve liyakati göstermesini bilmiştir. Bir devlet reisi için beşeri zaaf ve şahsi ihtiraslarının kulu olacak bir zaaf ve iptidailikte kalmanın idare ettiği kütleler için ne acı bir kayıp ve ne yaman bir tehlike olduğunu tarih kendisine ispat ettiği için Fatih Sultan Mehmet himmetini yalnız dış tabiat bilgilerine değil, iç tabiat kıymetlerine de harcamayı lüzumlu bulmuştur. Cihangirler arasında tabiatın dikte ettiği müşterek esaslar olduğu bir gerçektir. Fakat mesela Büyük İskender'in kendini bir ilahın oğlu olarak cihana ilan etmiş bulunmasına karşılık, genç Fatih kütle emrinde fi sebilillah kemer bağlayıp asla kulluktan ayrılmamıştır. O kadar ayrılmamıştır ki her fırsatta kavli ile de fiili ile de bunu pervasızca ilan etmekten çekinmeyen bir cihan şahı olmuştur. Tereddüt etmeden bir şaha kul oldum ki cihan ana gedadır diyebilmek her tacdar için kolay söylenecek söz değildir. Keza İstanbul'un fethinden 3 gün sonra Ayasofya'nın önünde atından inince büyük hükümdarın ilk işi şükür secdesine kapanmak olmuştu. Genç hükümdar daha şehzadeliğinde ihtiraslarının yalımı ile beşeri ve şahsi zevkleri mağlubu bulunan idareciler fasilesinden olsaydı, babası 2. Sultan Murat gibi tahtının üstünde adeta bir vazife mahkumu isteksizliği ile oturan bir hükümdarı kolaylıkla alaşağı edip yerine geçmekte tereddüt etmezdi. Halbuki Şehzade Mehmed'in bu ikinci velihatlığı sessiz sedasız kabul edip itaatli bir tahammül göstermesi, en küçük yaşından itibaren terbiye ve nizam görmüş bir iç tabiatın verdiği yüz ağartıcı bir imtihan olarak düşünülebilir. Muhakkak ki genç şehzadenin büyük talihi, devlet otoritesinin politika ahlakını kuran ve kontrol altında tutan alimlerden mürekkep, müşavir kuvvetlerle çevrelenmiş olmasındaydı. Zira Alparslan da dahil büyük Türk hükümdarlarını tahta hazırlayan fikir ve ruh işçilerinin serden geçti himmetlerini ve celadetli gayretlerini hatırlamak lazımdır. Zira bu salabetli ve feragatli insanlar bağlı bulundukları prensiplerin müdafasını imanlarının icabı bildiklerinden padişahlık makamına karşı gösterdikleri medeni cesaret, hükümdarların ve icraatının bir nevi muvazene ve itidal unsurunu teşkil ederdi. Dünyanın hiçbir devrinde, hiçbir idare mekanizmasının baş çevirmemesi gereken bu müşavir, mücahitler sınıfı, kendi prensiplerinin salabetli ölçüleriyle bir nirengi noktası olarak hükümdarları daima hakkın ve adaletin zirvesine götürmüşlerdir. Ne dünyanın nimetinden şad, ne de yokluğundan naşad oldukları için kimseden çekinmemiş ve kendilerini de kimseye borçlu ve zebun hissetmemekle hürriyetlerini kimseye satmamışlardır. İşte genç şehzadeyi çocuk yaşından itibaren kuşatan bu ilim, irfan, himmet ve sanat erbabı, hoca müsahip kadrosu bir yandan onun siyasi, askeri, fikri ve edebi formasyonunu hazırlarken, bir yandan da coşkun ve aşkın mizacının bir tefrih devresinde demlenip döl vermemesine hizmet etmişlerdir. Ne ki hükümdarın etrafını çevreleyen bu yardımcılar ve yapıcılar kadrosunun merkez yerinde gözünü genç hükümdara dikmiş bir hocası daha vardı ki bu, kendi kendisiyle hesaplaşmış, tasfiyeli ve ergin kimseler sınıfından bir ulu kişiydi. Halkın dilinde adı Ak Şeyh olan bu uluya hükümdarın hürmeti ve bilhassa muhabbeti büyüktü. Bu prensip adamının ve ruh terbiyecisinin verdiği kıstaslara göre her şeyden evvel insanoğluna beşeri zaaflardan boşalmış ve kontrol altına alınmış bir iç tabiat lazımdı. Dünyayı prensiplerinden ücretsiz ve menfaatsiz faydalandıranlar serisinden olan Akşemseddin'in talebi, 2. Sultan Mehmed'i kendi kendinin hakikatinden haberdar edip onu aldığı manevi şokun tesiri altında değişmiş görmekti. Nitekim bu hararet ve cezbe ile manevi formasyonunu geliştirdiği genç hükümdarda gerek insanlarla gerek Allah'la olan muamele ve münasebetinde kendi kendini kontrol altında bulunduracak şuurlu bir mesuliyet duygusu uyandırdı. Sonra da bu aksiyon adamına cihada var, ben de seninle birle gelirim dedi. Akşemseddin için Fatih Sultan Mehmet bir şahıs değil bir semboldü. Zira Akşeyh onun şahsında kütlenin temsili ifadesini bularak alem halkına bu kanaldan çıkış yapılacağını biliyordu. Onun içinde sen seni sair halk gibi zannetmeyesin. İslah-ı memleketten gayri nesneye iştigal göstermeyesin diye emirler veriyor. Ondan gelen her işaret de padişahta bir akis, bir heyecan yaratıyordu. Bir gün Koca Cihangir Veziri Mahmud Paşa'ya "Bu pire hürmetim ihtiyarsızdır. Yanında heyecanlanırım, ellerim titrer." Sair şeyhlerin ise benim yanıma geldiklerinde elleri titrer demiştir. Nihayet İstanbul'un fethinde duyduğu hazzı devlet erkanıyla konuşurken, bu ferah ki bende görürsüz, yalnız bu kale fethine değildir. Ak Şemseddin gibi bir aziz benim zamanımda olduğuna sevinirim demiştir. Padişahın zihninde ve eli altında şarkın işlenme gününü bekleyen tefekkür zenginliği ve garbın maddecilik imkanları hazır nazır beklemekteydi. Bunları bir teknede yoğurup dünya tefekkür ve medeniyetine bir istikamet çizmek ancak onun çapında büyük adam kârıydı. Edirne'den son ve kat'i olarak Osmanlı tahtına oturan genç hükümdarın gayesi sarihti. Le Tüftahannel Konstantiniye dipnot, İstanbul elbet fethedilecektir. Hadis-i şerif. Hadisi ile methedilen emir olacak, sonra da garbın teslisi karşısına şarkın tevhidini bir ayna gibi tutarak Vahdedin çehresinde kesrete kendi kendini gösterecekti. Bu bir manada pozitif tefekkürü spiritüalist düşünce ile karıştırıp bir senteze yol açabilecek savaş idi. Genç hükümdar için aşikar olan bir gerçek varsa o da bir zamanlar yeryüzünün fikir ve medeniyet tarihine kıble olmuş bulunan İslam tefekkür ve medeniyetinin artık gözlerinde fer, dizlerinde derman kalmamış olduğu keyfiyetiydi. Şu halde onu el yordamı ile yürütmekten kurtarmalı, garbın realist ölçüleriyle bağdaştıracak bir yeni terkibe doğru istikametlendirmeliydi. Binlerce yılın ardından yuvarlanıp gelen Türklük, şimdiye kadar geçirdiği ve yerleştiği toprakların adına, diline, hatta dinine uyarak acı kayıplara karşılık, bu defa Osmanlı kaşesi altında dünya tarihine silinmez izini bırakmalıydı. O şartla garbı müşterek pota içinde eritip yeni bir terkibe götürmek emelindeydi. Avrupa, Bizans'ın Türkler tarafından fethi hadisesi üstüne şom bir etiket vurmuştur. Fakat hala garbın tüylerini ürperten bu fethin gerçekten vahşet ve zulümle asla alakası yoktur. Bir prensip adamı, bir idealist cihangir olan 2. Sultan Mehmed'in sevgi ve adalet temellerine oturtulmuş hükümdarlık felsefesini, netice itibariyle siyasi, askeri ve idari ahlakını anlayabilmek için o devrin ortaçağ idarecilerini göz önünde bulundurmak lazımdır. Her biri dünya tarihinde bir yüz karası teşkil eden vahim, habis ve kan dökücü hükümdarların zevk için on binlerce insanı kılıçtan geçirtmeleri, ziyafet sofraları başında esirlerini süngülere taktırmak, kazağa oturtmak, kanlarını şaraplarına karıştırmak gibi sadizm örnekleri o devrin askerlik ve siyaset ahlakının esasını teşkil etmekte bulunuyordu. Bir vakitler Haçlı orduları şeklini almış garbın gayreti 70 bin masum cana kıyarak Kudüs'ü ele geçirmişti. Fakat Şark'ın Salahaddin-i Eyyubi ile hukukunu geri almaya muvaffak olması garba öyle bir tedirgin etmişti ki asırlarca bunu affetmedi. Şu halde henüz bu eski hesabın üstüne bir kalem dahi çekilmeden bir Müslüman Türk devletinin Şark Hristiyanlığının bu son merkezinin yıkması nasıl hoş görülebilirdi? İşte bu derinden gelen ve adeta nesillerin nesillere emanet ettiği bir kin haline bürünmüş olan düşmanlık, garbın intikamcı ve mutaassıp anlayışından gelmekte bulunuyordu. Fransız politika edebiyatı, telkin yoluyla hayalin hakikat kisvesine nasıl sokulabileceğini, şu atasözüyle ne güzel anlatır. İftira edin, iftira edin. Söylediklerinizin doğru olmadığı anlaşılsa bile geri kalanı yine yeter. Aşağı yukarı hareket noktası bu olan birçok batılı kalemler de Türk gücüne ve medeniyetine daima aynı kasıtlı hücumu yapmışlardır. Fatih Sultan Mehmet ise zapt ettiği ülke halkına ortaçağ anlayışı ile izah edilemeyecek bir vicdan ve iman hürriyeti bağışlamış olduğu halde bile hala ekseri Avrupa çevrelerinde barbar kabul edilmekten kurtulamamıştır. Halbuki Komnenler saltanatının taht mücadelelerinden ve iç idaresizliklerinden faydalanarak yıkıcı bir sel gibi Bizans'a yürüyen Haçlı orduları zengin ve mamur Konstantiniyye şehrini sefil ve yoksul bir harabe haline koyarak bir daha belini doğrultamaz şekilde tahrip ve yağma etmişlerdi. Eğer Garp dünyasının dediği gibi Fatih yıkıcı ve zalim bir istilacı olsaydı, İspanyolların Endülüs'ten devralınmış halk arasında tek Müslüman bırakmamış olmaları gibi bugün İstanbul şehrinde de tek bir Hristiyan nüfus kalmazdı. Yine o tarihlerde Akdeniz'in garp ucundaki Engizisyon mahkemeleri insanları fikirlerinden dolayı ateşte yakıp boğazlarına kurşun akıtırken Fatih Sultan Mehmet zapt ettiği şehrin halkını o zamanki harp kaidelerine göre hiç değilse başka taraflara sürebilir ya da satabilirdi. Halbuki değil Orta Çağ'ın 20. asrın dahi anlayamayacağı bir yumuşaklık ve şefkatle esirlerin uzun vadeli taksitlere bağlanarak kurtulmaları esasını kabul etmiştir. Bilhassa Latin Avrupa'dan nefret eden bu esir millete Genadius gibi bir Ortodoks müdafiini Patrik tayin etmekle fethettiği ülke halkının hem milli imanını kurtarmış hem de yavaş yavaş sönmekte olan Ortodoksluğu yaşatmıştır. Padişahın mağluplara bu atıfeti öylece de onların evlenme, boşanma, vefat gibi ahkamı şahsiyelerinin kendi cemaatlerince tedbir edilmesine müsaadesi o devir Avrupa'sında eşine rastlanan bir imtiyaz değildir. Şu halde bütün bu gerçeklere rağmen padişahın hala barbar olarak vasıflandırılması, Şarki Roma İmparatorluğu'na son vermesi günahından başka neye bağlanabilir? O gün bugün affedilmemiş olan bu suçun intikamını almak için Garp durmadan kaynamış ve dini ayrı Türklere karşı birleşik hareket etmek fikrini geliştirmiştir. Avrupa'yı titreten hakikat şu idi. Fatih, devletinin ve milletinin maddi ve manevi kudretlerini beraber örüyordu. Bu da beka ve devam demekti. Gerek 2. Sultan Mehmed'in devrinde, gerek onu takip eden hükümdarlar zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun tehdidi altında titreyip durmuş olan Garp, bu korkusunun en tipik misalini 16 Mart 1517'de Garp Hristiyanlığı temsilcilerinin Roma'nın meşhur Laterna Sarayı'nda yaptıkları kilise toplantısıyla verir. Bu içtimada Avrupa prensleri arasında barışın kurulması ve yeniden birleşmiş Avrupa kuvvetlerinin Müslüman Türklere karşı bir Haçlı seferi açması fikri müzakere olunmuştur. Zira Osmanlı İmparatorluğu Hristiyan Avrupa için daima ve gün günden artan bir tehlike teşkil ediyordu. Gerçi İspanya'da Arapların son mevziyi zapt edilmek suretiyle İslam'a karşı Garp'ta büyük bir kazanç elde edilmişti. Ne çare ki toprakların 2-3 katı Yılmaz istilalarıyla ta Avusturya içlerine kadar giden Türklere karşı kaybedilmişti. Bu müthiş düşmana karşı hissedilen nefret ve korkuya ondaki ahlak bütünlüğü ve devlet tesanüdü de ilave olunuyordu ki bu Garp'ın manen de üstün bulduğu hasmına bir kat daha diş bilemesinin başlıca sebeplerindendi. Gerçekten de Avrupa Türk'ün silahı kadar entelektüel hamleciliğinden de korkmakta haksız sayılamazdı. Zira 2. Sultan Mehmed'in Osmanlı İmparatorluğu'nda yapmak istediği ilim rönesansı medeni ve ileri görüşünün en ciddi adımını teşkil ediyordu. Büyük küçük birçok devletleri dize getirip imparatorluğuna ilhak etmekle beraber devletini tabii hudutlarının dışına çıkararak hesapsız bir istilacılık politikası takip etmemesi siyasi basiretinin en kuvvetli deliliydi. Zihniyeti ile bir ayağı şarkta, bir ayağı garpta olan Büyük Cihangir'in hakiki ilim adamına verdiği değer tarihin kaydettiği istisnalardandır. İrfan ve bilgiye gösterdiği emsalsiz alaka ile ilmin haysiyetini kurtarmış, hatta askeri fütuhatı gibi bilgi adına açtığı savaşta da bir alim ve sanatkarlar ordusu teşkil ederek bu muhteşem kütlenin başına da yine kendi serdar olmuştur. Devletin beka ve selameti için entelektüel faaliyeti kanunla tanzim ederek ulema sınıfı diye tanınan ve idarenin temelini teşkil eden hukuk ve diyanet kadrosunu devlet hizmetine koşmuştu. Fatih Sultan Mehmet'in bilgi ahlakına dayanan geniş kültürünün hareket ve vusul noktası arasında uzayan kütlevi gaye nedir diye araştıracak olursak, bir vakitler büyük bir hız ve şevk ile yeryüzünün en büyük fikir pazarlarından birini kurmuş olan Şark dünyasının kaybetmiş olduğu ilmi haysiyetini iade etmeyi bir mecburiyet halinde hissettiği göze çarpar. Eğer açmış olduğu kültür faaliyeti kendinden sonra da devam etmiş bulunsaydı, belki de Osmanlı Devleti irfan ve medeniyet kıblesi olarak cihanın yüzünü kendine çevirmekte devam ederdi.